Herkese merhabalar, kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet. Dostlarım, Romalılar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve şahane bir gün geçiriyordur. Bugün sizlere neden bahsedeceğim biliyor musunuz? 7 büyük günahı konuşacağız. Geçen gün bir tiyatro izledim. Daha doğrusu bir tiyatro oyununa gittim. Burada 7 büyük günahı meşhur bir dans biyografisi mi denir, ay bilemiyorum. Onun sahnelediği bir oyundu. İşte 7 büyük günahtan birini ele almış ve bunu müzikal şeklinde sahneliyorlardı dans ederek. Dolayısıyla beni etkileyen bir piyes oldu yani hakikaten böyle orada şeyi işliyorlardı. Şehveti işliyorlardı aslında. Tema buydu. Cinsel arzuların kontrolsüzlüğünü ele almıştı falan. Böyle baş karakter Anna var. Bu arada nerede izledin diye sorarsanız yurt dışında Almanya'da Almanca bir tiyatro oyunuydu. İşte baş karakter Anna var. Anna günahlarının peşine düşüyor falan böyle sonrasında ama yine kendi özüne dönüyor şeklinde böyle baştan sona onu işlemişlerdi. Konuda dediğim gibi şehvetti ve sonunda böyle şey o baş dansçı Anna karakteri yani tüm bu işte günah yolculuğundan geçen kişi böyle oynarken bile karakteri o kadar demek ki kişiselleştirmiş ki böyle son sahnede gözünden bir yaş geldi böyle artık Anna'nın eve dönüşü falan beni de çok etkiledi. Tiyatronun adı 7 Büyük Günah aslında 7 Büyük Ölümcül Günah. Ben de dedim ki dinleyicilerimle neden bunu konuşmayayım diyerek bu temayı ele almak istedim. Şimdi öncelikle bugün aslında insanlık tarihinin en ilginç ve en evrensel kavramlarından biri olan günahın peşine düşüyoruz. Ama böyle tabii ki sıradan bir günah turu yapmayacağız. 7 en büyük günahı seçeceğiz. Zaten günah dediğimizde aklımıza bir sürü günahlar gelebilir. Fakat 7 en büyük günah. Bu 7 sayısı hem İslam'da hem Hristiyanlığın kökenlerinde var ve zaman zaman aslında hep insanların diline pelesenk olan kitaplarda geçen işte düşünürlerin de zihnini böyle yoklayan, yoran kavramlardan birileri aslında. Mesela Dante'nin İlahi Komedyası'nda da bu günahlar işleniyor mesela. Biz bugün bunu birazcık daha konuşacağız. İşte bu günahlar nasıl işleniyor, nasıl cezalandırılıyor, Dante'nin de nasıl düşündüğünü keşfetmiş olacağız. Böyle hatta bazıları şey der, bu Dante dinsiz gavur falan diye böyle linçleyenler oluyor inananlar tarafından filan. Ama ben onun bakış açısını da enteresan buluyorum işin gerçeği. Peki o zaman hazırsanız günah ekspresi hareket ediyor. Tamam korkmayın günaha gitmeyeceğiz. Sadece günahları birazcık tanıyacağız. Şimdi bu 7 büyük günahın dinsel kökenleri Hristiyanlık bakış açısından ele alırsak eğer Seven Deadly Sins kavramı doğrudan İncil'de tek bir liste halinde geçmiyor. Fakat bunun kökleri aslında Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında özellikle böyle manastır yaşamına dayanıyor. Böyle 4. yüzyılda keşiş Evagrius 8 başlıca kötülük düşüncesinden bahsediyor. Yani bu liste insanın ruhunun en büyük tehditleri olarak görünüyor. Yani insan ruhunu en kötüye götüren, insan ruhunun en karanlık tarafları aslında. Daha sonra 6. yüzyılda Papa 1. Gregorius bu 8 günahı 7'ye indiriyor ve bugünkü artık klasik listeyi oluşturmuş oluyor. Peki bu 7 büyük günah ne? Şimdi İlk olarak Hristiyanlık bakış açısından ele alırsak eğer onlar için kibir yani kendini başkalarından üstün görme, arrogans, Tanrı'ya bile kafa tutmak. Aslına bakarsanız günümüzde zaten Batı medeniyetleri için konuşursak yüzyıllar boyunca onların şekillenen inançları hep Tanrı'ya kafa tutma halinde ilerlemiştir. Aslında her ne kadar böyle orta çağ değil mi? Kilisenin baskısından bahsediyoruz. İşte karanlık çağ, en kötü çağlar, cadılar yakılıyor. İşte skolastik düşüncenin hakim olduğu bir dönem. Fakat sonrasında yavaş yavaş aslında dinden uzaklaştıkça, bu kilisenin baskısından kurtuldukça insanlar kiliseye düşmanlaşmıyor ya da kiliseye kafa tutmuyor. Sonrasında Tanrı'yla bir kafa tutma var. Yani Batı düşüncesine, Batı medeniyetine biraz göz atarsanız bu detayı zaten kendinizde fark etmiş olursunuz. Dolayısıyla birincisi kibir. Günümüzün belki de insanların yapmayı en çok sevdiği şeylerden biri bence. Bir ruhun en karanlık noktalarından biri. İkincisi açgözlülük. Bitmek bilmez mal, mülk ve para sevdası. Gerçekten biter mi bir gün bu bilmiyorum. 7'den 70'e kadar artık açgözlülük o kadar hakim ki bizim hayatımızda. İşte sosyal medya ile birlikte. Önceden nasıldı? Küçük mahalleler vardı, sokaklar vardı. İnsanlar komşularının edindiği mallar üzerinden en azından ufak açgözlülükler yaparlardı. Ya da bu onları nasıl söyleyeyim, o taraflarını kaşırdı. Neden bende yok falan filan diye. Artık sosyal medya ile birlikte bırak yani dünyanın Görlant'ta yaşayan bir insanın hayatını bile görme şansın oluyor. Dolayısıyla ya da işte en lüks hayatları yaşayan insanların hayatını görme şansın oluyor. Belki hayatın boyunca karşılaşmayacağın bir insanın hayatına şahit oluyorsun. Açgözlülük bu noktada insanları artık çok tetikleyen, aşırı tetikleyen duygulardan biri haline gelmiş oldu. İkincisi açgözlülük, şehvet. Bunu zaten açmaya gerek yok. Cinsel arzuların kontrolsüzlüğü. Yine bunun üzerine artık son zamanlarda herkes zaten bu konulardan şikayetçi. Toplumdan memnun olan tek bir kişi bile görmedim. Maalesef yine insanların artık doyumsuzluğuyla, belki de aslında bu açgözlülükle şehveti bence bir arada tutabiliriz. Yani birbirini besleyen iki kötü huy. Bununla beraber şehvet de yine üçüncü sırada listede yerini alıyor. Sonrasında kıskançlık, başkasının sahip olduklarını istemek ve çekememek. Of, bence günümüzün en büyük şeyi bu ya. Hani top bire oynar herhalde. Bununla ilgili bir araştırma yapılsa. Artık durum zaten şöyle oldu. Hani ben kötüysem, benim bir gözüm çıkıyorsa öbürünün iki gözü çıksın. Benim yoksa onun hiç olmasın. Benim varsa yine onun olmasın. Hani kesinlikle bu noktadayız. Sonrasında oburluk. Belki aslında bu oburluk aşırı yeme, içme ve hazza düşkünlük. İşte İslam kültüründe de, İslam medeniyetinde de, inancında da aslında oburlukla şehvet çok iç içedir bu arada. Yani ya da bizim böyle atasözlerimize, deyimlerimize bakarsanız çok obur insanların aynı zamanda çok şehvet düşkünü olduğu, cinsel dürtülerini kontrol edemeyen insanlarla eşleştirildiğini görürsünüz. Hatta yine sadece Orta Doğu değil, yani diğer Batı medeniyetine de baktığınızda bu obur karakterlerin her zaman daha şehvet düşkünü, daha kötü, daha arzusunun esiri bağlamında gösterildiğini fark edebilirsiniz. Yani bu oburlukla şehvet çok iç içe. Ya da diğer duygularını kontrol edememe ile oburluk çok iç içe. Çünkü ikisinin de belki de verdiği hazların benzerliği aynı olabilir mi bu noktada? Devam ediyorum. Sonrası öfke. Yani kontrolsüz kızgınlık ve intikam hırsı. Bu da yine 7 büyük günahtan birini alıyor. Bence bu öfke de, kontrolsüz kızgınlık ve intikam hırsı da yine son dönemlerin böyle patlayan, son dönemlerde böyle çok yükselişte yaşayan duygulardan. İnsanların artık birbirine tahammülsüzlüğü ya da başka herhangi bir inanışa, düşünceye, ideolojiye karşı tahammülsüzlüğü bunu sürekli tetikliyor. Ve herkesin kendinin en haklı olduğunu düşünmesi, bakın haklı demiyorum, en haklı olduğunu düşünmesiyle beraber gelen bu intikam hırsı hakikaten çok yorucu ya. Ve son olarak tembellik. Yani hem bedensel hem ruhsal bir atalete kapılmak, görevden kaçmak. Bu da yine değil mi? Aslında mesela bu 7 büyük günah yüzyıllar önce adı konmuş, yüzyıllar önce sistematize edilmiş. Fakat günümüzde bunlar kesinlikle hala devam ediyor. Yani bu 7 büyük günahtan herhangi birini burada eleyemiyoruz. İnsanın olduğu her yerde bu 7 huy, 7 davranış, 7 işte adına er ne koyarsanız hala devam ediyor. Tembellik de yine, tembellik deyince benim aklıma direkt ne kadar robotlaştığımız geliyor aklıma. Hatta böyle belki hatırlayanlar olacaktır. Hatırlayamıyorum. Bir tane bir bölümde izlemiştim. İşte insanlar artık o kadar tembelleşiyor ki her şeyi robotlar yaptığı için böyle sandalyeye bağımlı bir halde, tekerlekli sandalyeye bağımlı bir halde, gözlerinde gözlükler, başka bir dünyada yaşıyorlar ve her şey bir parmakla hareket ediyorlar. Fakat kıpırdayamıyorlar. Tembellik deyince benim aklıma hemen bu geliyor. İnsanların hem bedensel hem de ruhsal bir atalette olması, yani bir türlü uyanamaması, bu umutsuzluk hali de belki buraya dahil edilebilir. Şimdi bu günahlar Hristiyan teolojisinde ölümcül olarak adlandırılır. Dedim ya size, mesela benim gittiğim tiyatroda da öyle diyordu. Yedi ölümcül büyük günah diye. Çünkü insanın ruhunu Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Ahlaki çöküşe yol açıyor. Ve diğer günahların kapısını aralıyor. Şimdi mesela size dedim ya, açgözlülükle ya da şehvetle oburluğun birbiriyle ilintisi var diye. Aslında tüm bu günahlar, baktığınızda tüm bu huylar, davranışlar, hepsinin birbiriyle ilintisi var. Yani hepsi birbirini besliyor. İşte kibirli bir insanda açgözlülüğün, kıskançlığın, işte tembelliğin görülmesi olası. Çünkü bunlar hepsinin birbirini besleyen huylar. Birini ortaya çıkarınca diğerleri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla diğer günahların kapısını aralıyor. Ve her birinin karşısında bir erdem var. Mesela işte kibirin ilacı tevazu ya da açgözlülüğün ilacı cömertlik gibi. Bunları nasıl hafifletebiliriz ya da bunların zıttını nasıl elde edebiliriz? Aslında kendimize bunu öğreterek mesela Sufi inancında da var ya işte nefsin böyle en alt kademeden en üst kademeye doğru gelmesi, insanın o enaniyetinden kurtulması, sonra yavaş yavaş insanı kamile ulaşması. Aslında insanı kamil dediğimiz karakterde de yani insanı kamili yansıtan, insanı kamil dediğimiz insanın seciyeleri, özellikleri de bunlardan arınmış olmak. Çünkü şöyle bir dönüp kendinize baktığınızda da belki kibirin, açgözlülüğün, şehvetin, kıskançlığın, oburluğun, öfkenin ve tembelliğin tabii ki birer parçalarını göreceğiz. Belki bunlardan bazıları çok düşük düzeyde, %10 civarında, kimisi %20, kimisi %30. Bunların hepsi neticede insan için. Yani karşımızdaki insanlara bak, bunları karşımızdaki insanlarda aramamamız gerekiyor. Sağımızdaki, solumuzdaki insanlarda değil de kendimizde aradığımızda aslında belki bu özelliklerden kurtulabilme şansımız daha yüksek. Ve insanı kamile belki bir adım atabilme şansımız daha yüksek. Peki şimdi İslam'daki büyük günahlara geçelim. Az önce Hristiyanlıktaki 7 büyük ölümcül günahı konuştuk. Hristiyanlıktaki günahlarla aslında İslam'daki günahların farkı şöyle. İslam daha böyle toplumsal, yani topluma hitap eden, toplumu ıslah etmeye yönelik günahları ele alıyor. Fakat Hristiyanlıktaki günahlarsa bireyin daha kendi içine bakan, bireyin daha kendisini geliştirilmesiyle alakalı bir taraftan ele alıyor. Zaten baktığınızda Batı medeniyetleri değil mi? Çoğunluğu Hristiyanlıktan gelir ve hepsinin tavır ve davranışları daha bireyseldir. İslam medeniyetlerine baktığınızda kültürel olarak da, yapısal olarak da daha toplumcu, daha toplumla hareket eden, daha toplumu düşünen, aslında daha diğer kam olduğu düşünülen, olması gerektiği düşünülen bir anlayış içerisindedir. Peki bunlar hangi günahlar? İslam'da zaten bu büyük günahlara kebair adı veriliyor. Yani büyükten geliyor günahlar, büyük günahlar anlamında. Gerçi hani Kur'an'da günahlar böyle bu küçük günah, bu büyük günah şeklinde ayrılmıyor. Fakat bazı fiillerin, bazı hareketlerin Allah katında işte çok daha büyük olduğu, daha ağır olduğu vurgulanıyor. Bu da bir hadis üzerinden tabii ki hareketle günümüze gelmiş, yani bize yansıyor. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. 7 helak edici günahtan sakının. İşte ashabı insanlar soruyor işte bunlar hangileridir diye. O da şöyle sayıyor. Allah'a şirk koşmak. Yani Allah'a ortak koşmak, ikinci bir tanrının olabileceğine olan inancı. Tabii bunu biz günümüz şekline yorumlarsak aslında insanlar zaten Allah'a şirk koşmak derken şey gibi düşünmeyin, yani bir puta tapmayı ya da başka o günün şartlarında işte başka bir tanrı var gibi düşünmeyin. Aslında bugün olan bazı zararlı cemaatlerin, toplumların efendime söyleyeyim kendilerine ikinci bir tanrı icat etmeleri gibi. Yani işte Yaradan'ı bırakıyorlar, Tanrı'yı bırakıyorlar. Tabii ki Tanrı bir ama onlara göre işte şu sözü söyleyen, şu kelimeleri konuşan şey çok daha üstün. Aslında şirk koşmak böyle bir şey ya da işte o şeyhin günahsız olduğunu düşünmek. Adeta bir Tanrı vasfında ona karşı değer duymak, değil mi? Önceki dönemlerde bununla ilgili Türkiye'de tecrübelerimiz oldu. Yani olmadı değil. İnsanların sadece bir kişiyi seçip o insanın her dediğini doğru kabul etmesi, o insana taparcasına hareket etmesi, aslında bu da Allah'a şirk koşmak. Ya da işte insanların artık hadi bırakın insanları parayı sadece bir değer olarak algılaması, yani paraya tapmacılık. Bu da yine Allah'a bir şirk koşmak. Çünkü bir şeyleri Allah'ın üstünde tutmak da bir şirktir. Sadece Allah'a inanıyorum demekle, Allah'ın tekliğine inanıyorum demekle şey olmuyorsunuz, bundan kurtulmuş olmuyorsunuz. İkincisi sihir. Ya aslında şöyle bir 10 yıl, 20 yıl önce biri bana sihiri falan söyleseydi çok üzerinde durmayacağım bir maddeydi. Fakat günümüzde sihir deyince de Yani bu astroloji, abidik gubidik insanların yok içsel arınma, yok şöyle falan diye diye. Yani yüzyıllardır olan şeyleri neden yeni bir at koyup, yeniden türetip ya da farklı şekil ve formlara sokup neden tekrar insanlar birbirine sunuyor, ben bunu anlayamıyorum. Birazcık daha sekülerleşmeyle alakalı bir şey aslında. Fakat şimdi sekülerleşirken insanlar aslında hani şey zannediyor herkes. Ya insanların dinle olan ilişkisi azalıyor. Hayır, hiç kimsenin dinle olan ilişkisi azalmıyor. İnsanlar kendine yeni dinler, yeni inanışlar icat ediyorlar. Bence astroloji de bunlardan biri ve sürekli işte insanların birbirlerine burçlarını sorması. Hangi tarihte doğdun? İşte yükselenin. Tabii ki bunların basit düzeyde bilinmesinin bir ziyanı, zararı yok ama bunu çok yüksek ölçüde yaşayanlar, çok yüksek dozda yaşayan insanların sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılı bir yere doğru gittiğini düşünüyorum bu arada. Üçüncüye gelirsek, haksız yere adam öldürmek. Bunu maalesef ben gerçekten konuşabilecek bir yerde değiliz zaten, açık ve net. Yetim malı yemek, faiz yemek. Günümüzde artık çok normalleşen şeylerden biri. Savaştan kaçmak ve iffetli kadına zina iftirası atmak. Artık günümüzde hala İslam'da 7. maddede iffetli kadından bahsediyor ya. O günden bugüne değişen hiçbir şey yok. O günden bugüne hala hep kadınlar söz konusu ve hep kadınlar gündemde ve hep kadınlarla uğraşılıyor. İslam'ın bence bu noktaya dikkat çekmesi de çok önemli. Yani iffetli kadına zina iftirası atmayı 7 büyük kebairden sayan peygamberin ne kadar doğru bir iş yaptığını, ne kadar doğru bir yere vurgu yaptığını bence bugün hala görüyoruz. Bugün hala yine hep kadınlarla ilgili problemler yaşıyoruz. Hep kadınlara yönelik davranışları konuşuyoruz. Hep kadınlar üzerinden yapılan siyaseti, politikayı konuşuyoruz. Ve maalesef erkeklere asla çekidüzen vermiyoruz. Erkekler sakın alınmasın. Fakat genelde bu böyle ilerliyor. Dolayısıyla az önce bahsettiğim gibi İslam'la ve Hristiyanlıktaki günahların birbirinden ayırt edici tarafı sadece birinin daha toplumsal düzeni, daha toplumsal adaleti, kul hakkının ilgilendirilmesi. Biliyorsunuz ki İslam'da şöyle bir inanış var. Bir insanın hakkına girdiyseniz bunu Tanrı bile asla affetmiyor. Hiçbir şekilde. Ancak o insan sizi affederse bundan kurtulabilirsiniz. Dolayısıyla işte Allah'a şirk koşmak, işte Allah'ın çünkü olan birliğine olan inanç, dinin temeli, insan hakları ve toplumun huzurunu korumayı amaçlıyor. Tüm bunların ışığında İslam'la ilgili diyebileceğimiz şey bu. Tüm bu günahlar aslında insan haklarını ve toplumun huzurunu korumayı amaçlıyor. Tabi İslam'da her zaman tövbe kapısı da açık. Samimi pişmanlık ve işte telafiyle büyük günahlar affedilebiliyor. Neyse ki korkmayın, yanmayacağız hiçbirimiz. Yani çünkü baktığımız zaman Hristiyanlıkta da İslam inanışında da bu günahlardan birine bence insanların bulaşmama ihtimali yok gibi. Yani ucundan kıyısından herkesin yakınlaştığı günahlar bunlar. Şimdi peki gelelim ikinci kısma. Yani Dante'nin İlahi Komedyası'nda 7 büyük günahı nasıl tanımlıyor ve bunları nasıl anlatıyor? Şimdi Dante 14. yüzyılda yazdığı İlahi Komedya'da hayali bir yolculuk yapıyor. Hatta böyle elinizin altında yine bir laptop, telefon bir şey varsa hemen şöyle bir bakabilirsiniz. O bir görseli var. Onun cenneti ve eşi cehennemi böyle sıraladığı bir tablo şeklinde. Şimdi Dante bir yolculuk yapıyor İlahi Komedya'da. Hayali bir yolculukla cehennem, işte Araf ve cennetin derinliklerine iniyor Dante bu yolculuğunda. Hem böyle içsel bir arınma, hem de Orta Çağ Hristiyanlığının günah anlayışının bir yansımasını aslında temsil ediyor. Dante'nin cehennemi şöyle, günahların böyle katmanları var ve Dante cehennemi 9 daireye ayırıyor. Her daire işlenen günahın türüne ve ağırlığına göre günahkarları barındırıyor. Mesela ilk dairede hafif günahlar, aşağı doğru indikçe böyle daha ağır ve ölümcül günahlar cezalandırılıyor. İşte böyle şehvet düşkünleri mesela ikinci dairede sonsuz bir fırtınada savruluyor. Dante burada diyor ki, arzuyu, aşkı kontrol edemeyenler tutkuların esirinin olduğunu gösteriyor. Ben de buna çok inanırım. Yani İnsanların aşk, arzu, tutku diye adlandırdığı duyguları kontrol edemediklerinde günün sonunda artık onların esiri olmuş oluyorlar. Ve bu noktada bu çok tehlikeli bir hal alıyor. İşte üçüncü dairede de yine eğer önünüzdeyse o resim, o burlar böyle pis ve yağmurlu bir çamurda yatmaya mahkumlar. Hayatlarını hazza adayanların, ölümden sonra doyumsuzluklarının cezasını çektiği bir yer. Aslında bu oburluk şey değil mi? Hani doysan bile sen doymadığını varsayıp hala yemeye devam ediyorsun. Hala yemeye devam ediyorsun. Bu günümüzde yine böyle değil mi? Kıyafette de ne kadar çok para kazanırsan kazan, ne kadar çok kıyafetin olursa olsun, bunun asla bir sonu olmuyor yani. Bu doyumsuzluk sürekli devam ediyor. Aslında toksun. Yani oburluk çok güzel bir tasvir bu noktada yani. Bedenin de doygun halde ve sana artık bırak diyor. Çünkü kilo almaya başlamış o şişmanlık görseli. Sana bırak diyor. Bende yeterince var. Ama sen diyorsun ki hayır, bende hala yeterince yok. Devam ediyorsun. Bu hayatlarını hazza adayanların, doymayanların cezası aslında. Dördüncü dairede de açgözler ve müsrifler var. Böyle sürekli ağır taşları itip duruyorlar. Yani hem böyle biriktiriyor, hem harcayıp da huzur bulamayanlar. Yani hem çok açgözlü, ne için kazandığını bilmiyor aslında bu oburlar gibi. Ve müsrif, çok fazla harcıyor, neye harcadığını bilmeden. Sürekli bunlar da huzursuz, hem biriktiriyor ama içlerinde huzuru bulamıyorlar ve sürekli ağır taşları itip duruyorlar. Beşinci dairede de öfkeliler var. Böyle Styx nehrinde birbirlerini hırpalıyorlar. Kızgınlık ve nefret insanı hem dünyada hem ahirette yıpratır. Aslında psikologların da terapistlerin de böyle günümüzde herkesin çok fazla üzerinde durduğu bir nokta bu. Öfke kontrolü. İnsanın nefretini kontrol etmesi, kızgınlığını kontrol etmesi. Bu bir noktada kontrol etmeyi bıraktığınızda ya da böyle bir eğiliminiz olmadığında bunun ucunu bucağını alamıyorsunuz. Bu nefret hissi insanlara karşı ölümcül bir hal haline gelmeye başlıyor. İşte bir filmde vardı ya, hatırlayamıyorum şimdi. Hatırlayınca paylaşırım. Yani günün sonunda insanın kendi duygularını, özellikle öfke ve nefreti kontrol edememesi, karşısındaki kişinin ya da toplumun ne kadar masum olup olmayışına bakmadan sadece o nefretle hareket etmek artık korkunç bir hal alıyor ve dünyada ve ahirette de insanı, hakikaten her yerde fark etmez bu, yıpratıyor. Altıncı dairede kibirli ve inançsızlar ateşli mezarlarda yanar. Yedinci dairede şiddet uygulayanlar kaynar kan nehrinde cezalandırılır ve 8. ve 9. daireler. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Aslında Dante'nin günahlardan en ağır olarak nitelendirdiği günah hainler. Yani ihanet edenler için ya da sahtekarlar için ayrılmış bir yer. Dolayısıyla bu da önemli bir nokta yani. En ağır günah olarak Dante mesela ihanet etmeyi bırakmış. Bunlar da yine cezalandırılıyor. Mesela Dante'nin bakış açısına göre günahın kaynağı ve cezası nasıl dersek eğer. Dante diyor ki aslında günahlar insanın sevgiyi yanlış yönlendirmesinden doğuyor. Yani Tanrı'ya duyulan sevgiyi ya fazla ya eksik ya da yanlış bir şekilde yönlendirilirse günah ortaya çıkar. Aslında bir noktada haklılar. Şimdi İslam inancında ne vardı mesela? Bir şeyleri çok yukarıda yaparsanız ifrat, aşırılık, bu zararlı, ya da hiç tefrit, yani en az seviyede hiç yapmazsanız bu da zararlı. Her zaman vasatı ve orta yolu tavsiye etmiştir. Aslında Dante'nin de bu noktada vurguladığı şey bu. Yani aşırı sevgi, şehvet, oburluk ve açgözlülüğü getiriyor. Eksik olan sevgi de tembelliği getiriyor. Peki yanlış sevgi ne? Bu da kibir, kıskançlık ve öfkeyi doğuruyor. Dolayısıyla tüm bu duyguların en uçlarda yaşaması, yani ifrat ya da tefritte yaşamak, bu insana yıkan, insana zarar veren bir taraftan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın da istediği aslında herkesin orta bir şekilde ilerlemesi, ortada tutabilmesi kendini. Yani Dante diyor ki günahların cezalarını ilahi adalet çerçevesinde veriyor. Herkes dünyada yaptığı günahın tam karşılığı bir ceza ile yüzleşir. Buna da contrapasto denir. Yani karşı ceza. Mesela ömrünün başkalarının hayatını çalmakla geçirenler ölümden sonra kendi hayatlarının çalındığını hisseder. Yani Dante'nin amacı aslında böyle korkutmak değil, okuyucuya günahların sonuçlarını göstererek ahlaki bir uyanış sağlamak istiyor. Yani diyor ki bakın, günahlar bu sonuçları doğuruyor. Ya da günahlar böyle yansıyor dışarıdan. Sizin hissettiğiniz bu duyguların yansıması bu. Yani uyandırmaya çalışıyor, ahlaki bir uyanış. Aslında cehennem bir son değil, arınma ve değişim için bir uyanışı temsil ediyor, bir uyarıyı temsil ediyor. Tabii bir de son kısım var. Bu da Araf Dağı. Dante'nin işte kitabının son kısmında ele aldığı yerlerden bahsediyor. İşte Dante artık umudu ve tövbeyi öne çıkarıyor. Günah işlemek insanın doğasında vardır. Yani önemli olan pişmanlık duymak. Buna ben de çok katılıyorum bu arada. Yani insanın doğası zaten günah işlemeye çok müsait ve öbür türlüsü mümkün olan bir şey değil. İnsanların tamamen günahsız olmaya çalışması ya da birinin günahsız olması gibi bir ihtimal ortada yok. Kesinlikle yok. Günahsız olan eğer bir şey varsa, mükemmel olan, bu zaten Tanrı. Tanrı'nın kendi dışında yarattığı, daha doğrusu Tanrı'nın yarattığı her şeyde bir kusur illaki var. Dolayısıyla önemli olan burada tövbe ve umudu bulmak. Yani tövbeyi günah işlemişsen bile bunun farkında olmak, arınmak, pişmanlık duymak ve aslında her ne kadar insan sürekli bir tarafı, değil mi? Sürekli bir kendiyle savaş halinde bence, iyiliği seçmek için. Dolayısıyla sürekli bu savaşı vermek ve doğruyu bulmak için mücadele etmek. Bu noktada ben de böyle düşünüyorum. Tamamen Dante'ye katılıyorum ve Dante'nin bakış açısı da aslında böyle. Günah işlemek insanın doğasında var ama önemli olan bunu pişmanlık duymak günün sonunda ve arınmak. Doğru yolu bulmak için hep mücadele etmeye çalışmak. Doğrunun peşinde koşmak aslında. Neyse, toparlarsak kısacası Hristiyanlıkta 7 büyük günah aslında insanın içsel zaaflarını, işte karakter kusurları yani. Bu insanı Tanrı'dan uzaklaştırıyor ve ahlaki çöküşe sebep oluyor. İslam'da ise büyük günahlar hem Allah'a karşı işlenen suçlar hem de toplumsal düzeni ve daha çok kul hakkını ilgilendiriyor. Dante'ye göre ise günah sevginin yanlış yönlendirilmesi ve herkes istediği, işlediği günahın karşılığında adil bir ceza çeker. Bence bu çok doğru. Bu dünyada işte karma deyin, enerji deyin, ne adını ne koyarsanız, isterseniz inanç deyin, bu dünyada bile günün sonunda insanların bir ceza çektiğine şahit oluyor olabiliyoruz çoğu zaman. Fakat önemli olan Dante'nin de yine bakış açısına göre aslında her zaman bir arınma ve kurtuluş umudu vardır. Evet sevgili dinleyicilerim, gördüğünüz gibi 7 büyük günah ve hem dinlerin hem de insanlık tarihinin ortak meselelerinden biri. Dante'nin İlahi Komedyası bu günahları sadece korkutucu bir cehennem tablosu olarak değil, aynı zamanda ahlaki bir uyanış ve umut hikayesi olarak sunuyor. Günah işlemek bir insanlık hali tabii ki. Önemli olan hatadan dönmek ve doğruya yönelmek. Ve unutmayın, Dante'nin cehenneminde bile mizah var. Herkes günahına göre cezalandırılırken bazen öyle absürt sahneler oluyor ki insan hani Dante burada ironi mi yapmış diye düşünmekten edemiyor. Evet, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Günahlarınız hafif, mizahınız bol olsun. Hoşça kalın, esen kalın.